66. Evlilik Projeleri. Bu sahnenin ertesi günü bürosuna giderken Madame Danglars'a her zaman uğradığı saatte Monsieur Debré'nin kupa arabası avluda yoktu. O saatte yani yarıma doğru Madame Danglars arabasını hazırlatıp dışarı çıktı. Danglars bir perdenin arkasından tahmin ettiği bu çıkışı izlemişti. Madame geri döndüğünde hemen haberdar edilmesi talimatını verdi. Ama saat 2'de henüz Baroness dönmemişti. Saat 2'de arabasını hazırlatıp meclise gitti ve bütçeye karşı görüşlerini bildirmek için söz istedi. Danglars saat yarımdan 2'ye kadar mektupları açmış, rakamları üst üste yığarken, yüzü gitgide daha da karamsar bir ifadeye bürünürken, aralarında her zamanki mavi giysisi, dimdik duruşu ve dakikliği ile dün kararlaştırılan saatte bankacı ile işini halletmek üzere gelen binbaşı Cavalcanti'nin de bulunduğu ziyaretçileri kabul etmişti. Oturum sırasında şiddetli tepkiler veren ve bakanla her zamankinden daha sert konuşan Danglars, meclisten çıkıp arabasına bindiğinde arabacıya kendisine Şanzeliz Caddesi 30 numaraya götürmesi talimatını verdi. Monte Cristo konağındaydı ancak bir misafiri olduğu için Danglars'tan kısa süreliğine salonda beklemesini rica etti. Bankacı oturduğu sırada kapının açıldığını ve rahip cübbeli bir adamın hiç kuşkusuz konta daha yakın olduğu için kendisi gibi beklemek yerine selam vererek içeri girdiğini gördü. Bir an sonra rahibin içeri girdiği kapı yeniden açıldı ve Monte Cristo belirdi. ''Kusura bakmayın sevgili baron'' dedi. ''Ama muhtemelen geçtiğini gördüğünüz en iyi dostlarımdan biri olan başrahip Busoni Paris'e geldi.'' Uzun zamandır görüşmemiştik ve onun yanından hemen ayrılmaya cüret edemedim. Bu nedenle sizi beklettiğim için beni bağışlayacağınızı umuyorum.
Öyle şey olur mu? Dedi Danglars. Ben zamansız gelmiştim ve şimdi gidiyorum.
Kesinlikle hayır. Tam tersine oturun. Ama ulu tanrım, neyiniz var? Çok endişeli görünüyor, beni ürkütüyorsunuz. Kederli bir kapitalist kuyruklu yıldız gibidir. Her zaman büyük bir felaketin habercisidir.
Sevgili Monsieur, dedi Danglars. Birkaç gündür işlerim yolunda gitmiyor ve sürekli kötü haberler alıyorum.
Aman tanrım, dedi Monte Cristo. Yoksa borsadaki düşüş sırasında para mı kaybettiniz?
Hayır, en azından birkaç gün içinde o kaybı telafi ettim. Benim için asıl önemli olan Trieste'deki hileli bir iflas.
Gerçekten mi? Yoksa iflas eden kişi Jacopo Manfredi mi?
Ta kendisi. Düşünsenize, uzun zamandır benimle. Yılda 800-900 bin franklık iş yapan bir adam. Hesabı hiç şaşmazdı, ödemeleri hiç gecikmeden yapardı. Borcunu prensler gibi ödeyen becerikli biriydi. Ona 1 milyonluk kredi vermiştim ama şimdi benim dürüst Jacopo Manfredi ödemelerini erteliyor.
Gerçekten mi?
Bu beklenmedik bir aksilik. 600 bin franklık bir senet ödenmedi. Üstelik elimde ay sonunda Paris'teki temsilcisi tarafından ödenmek üzere kendisi tarafından imzalanmış 400 bin franklık bir senet daha var. Bugün ayın 30'u ve temsilcinin ortadan kaybolduğunu öğreniyorum. İspanya işini de hesaba katarsak benim için güzel bir ay sonu.
İspanya işinde kaybınız büyük mü?
Elbette, kasamdan 700 bin frank çıktı.
Sizin gibi deneyimli ve becerikli bir iş adamı nasıl böyle bir hata yapar?
Bu karımın hatası. Rüyasında Don Carlos'un İspanya'ya geri döndüğünü görmüş. Rüyalara çok inanır. Bunun bir çekim gücü olduğunu söyler ve rüyasında gördüğü şeyin kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşeceğini iddia eder. Onun öngörülerine saygı duyarak hisse alıp satmasına izin veriyorum. Kendi hesabı ve komisyoncusu var. Şansını deniyor ve kaybediyor. Doğrusu bu ya. Bu işleri benim paramla değil, kendi parasıyla yürütüyor. Yine de kadının cebinden çıkan 700 bin frangın kocasını da biraz etkileyeceğini tahmin edersiniz. Nasıl olur? Bundan haberiniz yok muydu? Ama bu olay büyük bir yankı uyandırdı.
Bundan söz edildiğini duymuştum ama ayrıntıları bilmiyordum. Üstelik borsa işlerinden hiç anlamam.
Demek hiç hisse alıp satmadınız.
Ben mi? Bunu benden nasıl beklersiniz ki? Gelirlerimi düzenlemekte onca zorluk çekerken, kahyam dışında bir de borsa görevlisi ve kasadar tutmak zorunda kalacağım. Ama İspanya konusuna gelince, Don Carlos'un geri dönüşü baronesin rüyasıyla sınırlı kalmamış. Gazeteler de bundan söz etmemiş miydi?
Demek siz gazetelere inanıyorsunuz.
Kesinlikle inanmıyorum ama gerçek haberler yayımlayan mesajcıyı bunun dışında tutmak gerek. Sayfalarında kesin ve telgrafla iletilen haberlere yer verir.
İşte açıklaması mümkün olmayan da bu, diye yanıtladı Danglars. Don Carlos'un geri dönüşü gerçekten de telgrafla iletilen bir haberdi.
Bu durumda bu ay yaklaşık 1 milyon 700 bin frank kaybetmiş oldunuz, öyle mi? Diye sordu Monte Cristo.
Yaklaşık değil, kesin rakam bu.
Vay canına, bu üçüncü sınıf bir servet için sert bir darbe, dedi Monte Cristo üzülmüş gibi yaparak.
Üçüncü sınıf mı? Dedi kendini biraz aşağılanmış hisseden Danglars. Bununla neyi kastediyorsunuz?
Servetleri üç kategoriye ayırırım, diye devam etti Monte Cristo. Birinci sınıf servet, ikinci sınıf servet, üçüncü sınıf servet. Birinci sınıf serveti el altındaki hazineler, topraklar, madenler, Fransa, Avusturya ve İngiltere gibi devletlerin tahvillerinden oluşan ve tüm bunların toplamının 100 milyon ettiği bir servet olarak tanımlıyorum. İkinci sınıf servet derken kazançları 1 milyon frangı aşmayan 50 milyonluk bir sermayeye sahip olan imalathaneleri, ortaklık şirketlerini, sömürge valiliklerini, prenslikleri kastediyorum. Nihayet üçüncü sınıf serveti bileşik faizlerle beslenen sermayeleri, hileli iflastan etkilenen, bir telgraf haberi tarafından sarsılan, şahsi iradeye ya da tesadüfe bağlı kazançları, sanal ya da gerçek sermayeleri 15 milyonu bulan olası vurgun şirketlerini, doğal güç olan mücbir sebeple kıyaslandığında mücbir sebep denilmeyecek olasılıklara bağlı işlemleri tanımlamak için kullanıyorum. Sizin durumunuz da neredeyse buna uyuyor, öyle değil mi?
Elbette öyle, diye yanıtladı Danglars.
Böylece aynı şekilde geçen 6 aydan sonra 3. sınıf bir şirket can çekişmeye başlar, diye ekledi Monte Cristo kendinden emin bir şekilde.
Ah, dedi Danglars solgun bir gülümsemeyle. Nasıl da abartıyorsunuz?
7 ay diyelim, diye yanıtladı Monte Cristo aynı ses tonuyla. Bana arada sırada 7 kere 1 milyon 700 bin frangın yaklaşık 12 milyon ettiğini düşündüğünüzü söyleyebilir misiniz? Hayır mı? Tamam o zaman, haklısınız çünkü bir sermayedar için uygun bir insanın derisi anlamına gelen sermaye asla böyle kullanılmaz. Her birimizin derisi az çok kalındır. Bu bizim itibarımızdır ama insan öldüğünde geriye sadece derisi kalır. Aynı şekilde ticaretten ayrıldığınızda elinizde gerçek sermayeniz olarak en fazla 5-6 milyon kalır. Çünkü üçüncü sınıf sermaye tıpkı kendisini çevreleyen ve büyük gösteren dumanıyla olduğundan büyük görünen lokomotif gibi asıl sermayenin 3'te ya da 4'te 1'e eder. Bu durumda aktif sermayenizi oluşturan 5 milyonun 2 milyonunu sanal sermayenizi ya da kredinizi azaltacak şekilde kaybetmişsiniz. Yani sevgili Monsieur Danglars, deriniz 4 kez daha zedelenirse ölüme götürecek kadar yaralanmış. Bu yüzden dikkatli olun Monsieur Danglars. Paraya ihtiyacınız var mı? Size borç vermemi ister misiniz?
''Ne kadar da kötü bir hesap uzmanısınız.''
diye haykırdı Danglars tüm düşüncelerini ve görünürdeki tüm sükunetini yardımına çağırarak.
''Kaybettiğim para şu anda başka vurgunların başarılı olması sayesinde kasama geri döndü. Yaradan çıkan kan beslenme yoluyla telafi edildi. İspanya'da bir savaş kaybettim. Trieste'de de yenildim. Ama Hindistan'daki donanmama 3 kalyon daha eklenmiş. Meksika'daki öncü birliklerin birkaç maden keşfetmiş olmalı.''
Çok güzel, çok güzel ama yara yerinde duruyor ve ilk kayıpta yeniden açılacak.
Hayır, çünkü ticarette kesinlikler üzerinden iş yaparım, diye ekledi Danglars,
itibarını kurtarmaya çalışan şarlatanın beylik çenebazlıklarıyla.
Beni devirmek için üç hükümetin iflas etmesi gerekir.
Olsun, bu görülmemiş bir şey değil.
Toprağın ürün vermemesi gerekir.
7 semiz ve 7 sıska iğneyi hatırlıyor musunuz?
Ya da Firavun zamanında olduğu gibi denizin çekilmesi gerekir. Ayrıca bir yığın deniz var. Gemiler filo oluşturmasalar da varlıklarını koruyacaklar.
Çok iyi, çok iyi sevgili Monsieur Danglars, dedi Monte Cristo. Yanıldığımı anlıyorum ve sizi ikinci sınıf sermayelerin arasına yerleştiriyorum.
Sanırım bu onura erişmeyi dileyebilirim, dedi Danglars.
Monte Cristo'nun üzerinde kötü ressamların o berbat eserlerinde boya boca ederek resmettikleri aya benzer bir etki yaratan o kalıplaşmış gülümsemesiyle.
''Madem iş konuşuyoruz,'' diye ekledi
sohbetin gidişatını değiştirecek bir konu bulduğuna sevinerek. ''Bana Monsieur Cavalcanti için ne yapabileceğimden söz edin biraz. Sizde kredisi varsa ve bu kredi size uygun görünüyorsa ona para verin.''
''Mükemmel. Bu sabah Busoni'nin imzaladığı, sizin de ciro ettiğiniz hamiline bir senetle bana geldi. 40 bin frangı ona hemen ödediğimi tahmin ediyorsunuzdur.''
Monte Cristo başını onaylarcasına salladı.
Ama hepsi bu değil. Oğluna bankamda bir kredi açtı.
Sormamın mahsuru yoksa delikanlıya ne kadar veriyor?
Ayda 5000 frank.
Yılda 60.000 frank. Bunu tahmin ediyordum, dedi Monte Cristo omuzlarını silkerek. Cavalcantiler pintidir. Genç bir adamın ayda 5000 frankla ne yapmasını bekliyor?
Anlayacağınız gibi delikanlının birkaç bin franka daha ihtiyacı olabilir.
Siz karışmayın, babası hesabına gönderecektir. Alplerin ötesindeki milyonerlerin hepsini tanımıyorsunuz. Çok cimridirler. Peki krediyi kim aracılığıyla açmış?
Ah, Floransa'nın en iyi şirketlerinden Fenze adına.
Kayba gireceğinizi söylemek istemiyorum. Bu pek muhtemel görünmüyor ama yine de mektubun sınırları dahilinde kalın.
Demek bu Cavalcanti'ye pek güvenmiyorsunuz.
Ben mi? Bir imzası karşılığında ona 10 milyon veririm. Sevgili Monsieur Danglars, onun serveti az önce sözünü ettiğim ikinci sınıflara dahildir.
O zaman iş değişir. Her şey aydınlandı. Oysa ben onu sıradan bir binbaşı sanıyordum.
Böylece onu onurlandırmış oluyorsunuz. Çünkü görünümü hiç de güven telkin etmiyor. Onu ilk gördüğümde ben de tek apoletinde saçak olmayan yaşlı bir teğmen izlenimi bırakmıştı. Ama tüm İtalyanlar böyledir. Doğunun büyücüleri gibi göz kamaştırmadıklarında yaşlı Yahudilere benzerler.
Delikanlı daha iyi görünüyor, dedi Danglars.
Evet, belki biraz çekingen ama bana eli yüzü düzgün biri gibi göründü. Ondan da endişeliydim.
Neden?
Çünkü en azından bana söylendiğine göre cemiyete neredeyse ilk kez benim evimde girmiş. Çok katı bir eğitimle çalışmış ve Paris'e ilk kez gelmiş.
Bu seçkin İtalyanların kendi aralarında evlenme geleneği vardır, öyle değil mi?
Diye sordu Danglars umursamaz gibi.
Servetlerini birleştirmeyi seviyorlar.
Doğru, genellikle böyle davranırlar. Ama Cavalcanti hiçbir şeyi diğerleri gibi yapmayan garip bir adamdır. Oğlunu Fransa'ya bir eş bulması için göndermesi aklımdan hiç çıkmayacak.
Buna inanıyor musunuz?
Eminim.
Peki ya servetinden söz edildiğini duydunuz mu?
Herkes bundan bahsediyor. Kimileri milyoner, kimileri de meteliksizin biri olduğunu söylüyor.
Ya sizin düşünceniz?
Benim düşünceme bel bağlamamalısınız. Tamamen şahsidir.
Ama yine de...
Benim düşünceme göre bir zamanlar orduları ve eyaletleri yöneten bu Cavalcantiler tüm eski belediye reislerinin, eski paralı asker komutanlarının yaptığı gibi. Milyonlarını sadece büyük oğulların bildiği ve bu büyük oğulların da bilgisini kuşaktan kuşağa büyük oğullara aktardıkları milyonlarını bir köşeye gömerler. Bunun kanıtı da hepsinin baka baka benzediği Cumhuriyet florinleri gibi sarı ve ufak tefek olmaları.
Mükemmel, dedi Danglars. Zaten bu adamların bir karış toprağa dahi sahip olamadıkları biliniyor.
En azından biraz toprağa sahipler. Ben Cavalcanti'nin Lucca'da bir sarayı olduğunu biliyorum.
Ah, demek sarayı var, dedi Danglars gülerek. Bu da bir şey sayılır.
Evet, sarayını Maliye Bakanlığı'na kiralayıp kendisi küçük bir evde oturuyor. Ah, size söylediğim gibi eli sıkı bir adam.
Demek onu övmüyorsunuz.
Bakın, onu pek fazla tanımam. Sanırım hayatımda 3 kez gördüm. Onun hakkında bildiklerim başrahip Busoni'nin ve kendisinin anlattıklarından ibaret. Bu sabah bana oğluyla ilgili projelerinden söz ettiğinde ölü bir ülke olan İtalya'daki hatırı sayılır fonlarının hiç para getirmediğini görmekten bezdiğini, milyonlarını Fransa'da ya da İngiltere'de arttırmanın bir yolunu aradığını sezer gibi oldum. Ama başrahip Busoni'ye duyduğum şahsi güven sonsuz olsa da hiçbir şeye kefil olmadığıma bir kez daha dikkat çekmek isterim.
Bunun önemi yok. Bana kazandırdığınız müşteri için teşekkürler. Hesap defterlerime kaydedeceğim çok güzel bir isim ve Cavalcantilerin kim olduklarını anlatınca veznedarım bundan gurur duydu. Bu arada önemsiz bir ayrıntı. Bu adamlar oğullarını evlendirdiklerinde drahoma veriyorlar mı?
Tanrım, duruma göre değişir. Toskana'nın en ünlü isimlerinden biri ve bir altın madeni gibi zengin olan bir İtalyan prensi tanımıştım. Kendi sözünü dinleyerek evlenen oğullarına milyonlar verirdi. Ve onu umursamadan evlenen oğullarına ise ayda 300 ekülük bir gelir bağlardı. Andrea'nın babasının istekleri doğrultusunda evleneceğini varsayarsak, binbaşı ona belki de 1, 2, 3 milyon verecek. Örneğin bir bankacının kızıyla evlenirse, belki de oğlunun kayınpederinin şirketinin hisselerini alacak ama gelininin hoşuna gitmediğini düşünürsek, elveda servet. Baba Cavalcanti kasasının üzerine çifte kilit taktıracak ve böylece oğul Andrea Parisli bir ailenin oğlu gibi kağıt çalarak ve zar tutarak geçinmek zorunda kalacak.
O çocuk Bavyeralı ya da Perulu bir prenses bulacak, bir imparator tacı isteyecek, Potisi'den geçen bir Eldorado olacak.
Hayır, Alplerin ötesindeki bu büyük senyörler sıklıkla sıradan ölümlülerle evlenir. Jüpiter gibidirler, ırkları karıştırmayı severler. Ah, şuraya bakın. Sevgili Monsieur Danglars, bana tüm bu soruları Andrea'ya evlendirmek için mi soruyorsunuz?
İnanın bana hiç de kötü bir girişim olmazmış gibi görünüyor ve ben bir girişimciyim.
Sanırım Mademoiselle Danglars ile değil, Albert'in o zavallı Andrea'yı boğazlamasını istemezsiniz, öyle değil mi?
Albert mi? dedi Danglars omuzlarını silkerek. Ah, onun da bu konuda endişeleri var.
Ama kızınızın nişanlısı değil mi?
Aslında Monsieur de Morcerf ve ben bazen bu evlilikten söz ettik ama Madame de Morcerf ve Albert...
Yoksa bana bunun iyi bir kısmet olmadığını mı söyleyeceksiniz?
Aslında Mademoiselle Danglars sanırım Monsieur de Morcerf'ten daha iyilerini hak ediyor.
Gerçekten de Mademoiselle Danglars'ın Drahomas'ının çok büyük olacağından eminim. Hele de telgraf yeni çılgınlıklar yapmazsa.
Ah, önemli olan sadece Drahoma değil. Ama bu arada bana...
Evet.
Morcerf ve ailesini yemeğe neden davet etmediğinizi söyler misiniz?
Onları da davet etmiştim ama deniz havası alması tavsiye edilen Madame de Morcerf ile birlikte Dieppe'ye gideceğini söyleyerek geri çevirdi.
Evet evet dedi Danglars gülerek. Deniz havası ona iyi gelir.
Anlayamadım.
Çünkü gençliğinde hep deniz havası alırdı.
Monte Cristo bu iğneleme ile ilgilenmezmiş gibi göründü. Ama dedi Kont, Mademoiselle Danglars kadar zengin olmasa da Albert'in iyi bir ismi olduğunu inkar edemezsiniz.
Olsun, kendi ismimi tercih ederim, dedi Danglars.
Kuşkusuz sizin isminiz de ünlü ve hak edildiği sanılan ünvanla ödüllendirildi. Ama kökleri söküp atılamayacak kadar sağlam bazı ön yargılara göre 500 yıllık soyluluğun 20 yıllık soyluluktan daha değerli olduğunu anlayacak kadar zeki birisiniz.
İşte tam da bu yüzden, dedi Danglars alaycı bir izlenim vermeye çalıştığı gülümsemesiyle. İşte Monsieur Andrea Cavalcanti'yi Monsieur Albert de Morcerf'e tercih etmemin nedeni bu.
Ama sanırım Morcerf'lerin Cavalcanti'lerden aşağı kalır yanları yok, dedi Monte Cristo.
Morcerf'ler mi? Bakın sevgili Kont, siz hatırı sayılan bir kişisiniz, öyle değil mi?
Sanırım.
Ve dahası armalar konusunda uzmansınız.
Biraz.
Tamam o zaman, armamın rengine bakın, Morcerf'in armasından daha heybetli görünüyor.
Ne demek istediğinizi anlayamıyorum.
Çünkü ben doğuştan baron değilim ama en azından adım Danglars.
Devam edin.
Oysa onun adı Morcerf değil.
Nasıl, adı Morcerf değil mi?
Kesinlikle değil.
Hadi canım.
Ben biri beni baron yaptığı için baronum. Oysa o kendini kont ilan etti diye kont sayılmaz.
Bu mümkün değil.
Dinleyin sevgili kont
diye devam etti Danglars.
Monsieur de Morcerf benim dostumdur. Ya da daha doğrusu 30 yıldır tanıdığım biridir. Benim soyluluk ünvanlarımı umursamadığımı bilirsiniz. Çünkü nereden geldiğimi asla unutmadım.
Bu büyük bir alçak gönüllülüğün ya da büyük bir gururun kanıtı, dedi Monte Cristo.
Evet, ben küçük bir memurken Morcerf de sıradan bir balıkçıydı.
O zaman ismi neydi?
Fernand.
Sadece Fernand mı?
Fernand Mondego.
Emin misiniz?
Elbette, bana bundan emin olacağım kadar çok balık sattı.
O halde kızınızı neden oğluyla evlendiriyorsunuz?
Çünkü iki sonradan görme olan, sonradan zenginleşen, sonradan soylulaşan Fernand ve Danglars aslında birbirlerine benzerler. Yine de onun hakkında söylenen bazı şeyler benim hakkımda asla söylenmez.
Ne gibi?
Önemli değil.
Ah, evet, anlıyorum. Bana söyledikleriniz Fernand Mondego ismiyle ilgili anılarımı tazeledi. Yunanistan'da bu isimden söz edildiğini duymuştum.
Ali Paşa vakası hakkında mı?
Tam da öyle.
İşte sırrı burada, dedi Danglars. Ve itiraf edeyim ki bunu öğrenmek için çok şey verirdim.
Bu kadar öğrenmek istiyorsanız hiç de zor bir şey değil.
Ama nasıl?
Kuşkusuz Yunanistan'da bir temsilciniz vardır.
Elbette.
Yan ya da?
Her yerde.
O zaman ona yazın ve Tepedelenli Ali Paşa felaketinde Fernand isimli bir Fransızın oynadığı rolü sorun.
Haklısınız
diye haykırdı hızla ayağa kalkan Danglars.
Hemen bugün yazacağım.
Yazın.
Yazacağım.
Ve skandala benzer bir şeyler öğrenirseniz...
Size bildireceğim.
Beni memnun edersiniz. Konaktan dışarı çıkan Danglars bir hamlede arabasına atladı.